Merhaba, ben diş hekimi Tuğba Duymaz. Belki bazılarınız beni tduymaz.com web sitemden ya da tduymaz Instagram hesabından tanıyor olabilirsiniz. Fonksiyonel tıpla ve biyolojik diş hekimliği ile ilgili paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Buralarda yazılar yazıyorum. Ve geçenlerde de bana soracağınız soruları yanıtlayacağımı, böyle kısa kısa yanıtlar vereceğimi duyurmuştum. Bunun üzerine de vitamingillerden Asena Hanım bunları bir podcast yapalım teklifinde bulundu. Ben de tamam dedim ve biraz geç de olsa soruların hepsini yanıtladım tek tek. Şimdi bunlarla karşınızdayım. Ancak sorulara geçmeden önce böyle çok kısacık nasıl bu alana kaydığımdan bahsetmek istiyorum. Aslında ben de bu alanları keşfetmiş birçok insan gibi kendi kronik hastalıkları olan biriyim. Hashimoto tiroiditim var ve vitiligo. Sonrasında birçok insanda da gelişebilen vitiligoya sahibim. Sanırım 2014 senesiydi ve ben bu hastalıkların hayat tarzı değişiklikleriyle seyrinin değişebileceğini keşfettim. İlk aslında karşılaştığım şey glutenle Hashimoto arasındaki ilişkiydi. Sonrasında da gerisi çorap söküğü gibi geldi diyebilirim. Biliyorsunuz ki bu engin bir deniz, konu konuyu açıyor. Nice farklı görüşler var. Bazıları uçuk kaçık olan. Ve ben de bu çok farklı konular hakkında bir sürü okumalar yaptım. Bir süre aslında Bulgaristan'da Plovdiv'de yaşadım 1,5 yıl kadar. Oraya gittim ve o sürede çalışmadığım dönemde bir web sitesi yazmaya karar verdim. İlk böyle başladı aslında. Burada fonksiyonel tıpla ilgili aslında yazılar yazdım kendi ilgimi çeken konularda. Ve o sırada biyolojik diş hekimliğiyle de karşılaştım ister istemez. Çünkü diş hekimliğinin de yani diş hekimliğinde aslında ağız ve diş sağlığını ilgilendiren bazı sorunların kronik hastalıklara ne derece etkisi olabildiğini gördüm. Kaçınılmazdı yani burayla karşılaşmam ve o zaman tabii ki kendi mesleğime olan bakış açım tamamen değişti. Ve geri döndüğümde de bu şekilde artık işimi yapmaya başladım. Giderek hani kendimi daha da çok geliştirmeye çalışıyorum ve muayenehanemde de yine bu bakış açısıyla hastalarımı tedavi etmeye çalışıyorum. Bugünkü soruları da yine aynı çerçeveden bakarak yanıtlamaya çalışacağım. Umarım bu cevaplardan fayda sağlarsınız. Genel olarak edineceğiniz bilgiler olmasını umuyorum. Yine de küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Sonuçta bunlar kişisel sorular. Herkesin durumu birbirinden farklı olabilir. Burada şu anda konuştuğumuz şeyler 3 gün sonra değişebilir edindiğimiz bilgiler. O yüzden sürekli kendimizi yenilemekte, duyduğumuz şeyleri araştırmakta fayda var. Bunu da önceden şöyle küçük bir hatırlatalım. Şimdi sorulara geçebiliriz. Evet, ilk sorularımız amalgam dolgularla ilgili. Amalgam dolgu sökümünde kar zarar hesabı sonucu çıkarttırmak mı en doğrusu, yoksa çıkarttırırken maruz kalınabilecek tehlikelerden ötürü vazgeçmek mi? Kar tarafında ne var? Ona bakalım önce. Her gün dolgulardan aldığınız cıva ortadan kalkacak bir kere. Vücudunuz bu toksinle uğraşmak zorunda kalmayacak. Zaman içerisinde de vücuttaki yük azalmaya başlayabilir dolayısıyla. Neden? Çünkü artık her gün o cıvaya maruz kalmıyorsunuz. Bu yüzden depolardaki cıva artık detoks sistemleri tarafından atılabiliyor. Yerine yenisi gelmiyor. Bazı hastalıklarda bu sökümden sonra bu hastalıklarda iyileşme olduğuna dair çalışmalar var. İşte MS, ALS gibi hastalıklar, alerjik hastalıklar, ağızda görülen hastalıklar gibi. Ama amalgam dolguların daha nice hastalıkla ilişkisi olabileceği biliniyor. O yüzden bu tarz kronik şikayetler varsa bunlarda bir iyileşme söz konusu olabilir. Zarar tarafında ne var? En büyük zarar önlem alınmazsa gelecektir. Ne olacak? Günlük olarak alınan cıvadan çok daha fazla miktarda, daha yüksek miktarda bir cıvaya maruz kalacak hasta ve buna bir anda maruz kalmış olacak. O yüzden de akut toksisiteye sebep olabilir veya bazen de daha geç dönemde bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Tabii bu dediğim şeylerin olma riski önlem alınmadığı zaman daha yüksek. Önlemler artırıldıkça maruz kalınan cıva miktarı da azalıyor. Bu amalgamların güvenli sökülmesiyle ilgili protokolü ortaya koyan IAOMT adlı kuruluş bunlarla ilgili bir çalışma yapmış, bir test yapmış ve ölçmüş önlemleri, tek tek önlemleri kaldıra kaldıra ne kadar civaya maruz kalındığını görmüş ve ne kadar fazla önlem alınırsa, ne kadar titiz çalışılırsa o kadar maruz kalınan civa azalıyor. Bu yüzden çok dikkat edilirse aslında zarar tarafı minimuma indirilebilir ve uzun dönemde elde edilecek kar zarardan daha fazla olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki yine de kişisel, yani her hastayı kendi içinde değerlendirmek ve ona göre karar vermek lazım. Sonraki sorumuz yine çok sık aldığım bir soru. 20 yıldan daha eski amalgam dolgular zaman aşımına uğrar mı? Bununla ilgili somut bir cevap bulabilmek için çok uğraştım, inanın. Bir sürü makaleleri taradım. Böyle net bir şey söyleyebilmek için karşılaştırma elde etmeye çalıştım ama bulamadım. Sadece tek bir deney buldum. Onda da bir eski dolgu yeni bir dolguyla kıyaslanmış. Yani toplamda iki diş birbiriyle kıyaslanmış. Eski olan dolgudan daha az civa salınımı olmuş. Yani o yüzden çok da aslında şey değil, tatmin edici değil. Çünkü sadece iki dolgu var. İkinci bir eski dolgu yok bu deneyde. Kıyaslama yapabileceğimiz, gerçekten doğrulayabilecek. Başka bir kaynağa rastladım. Orada hekim, bir diş hekimi kendisi bir ölçüm cihazı almış ve muayenehanesinde ona gelen amalgam dolguları ölçmüş. O diyor ki tutarlı bir sonuca ulaşamadım. Eski dolguyla yeni dolgunun yaptıkları civa salınımı bazen yeri geldiğinde aynı olabiliyordu. Ya da işte yeni dolgudan daha az civa salınımı olurken eski dolgudan daha fazla olabiliyordu gibi sonuçlara ulaşmış. Öyle söylüyor. O yüzden de diyor ki bunun eskisi yenisi yok. Başka bir benim hani ipucu edindiğim başka bir çalışma şuydu. Hamilelerde hamileden işte hamile kadınlardaki amalgam miktarı ile çocuktaki, bebekteki kordon kanındaki miktara bakıyorlar. İşte orada annedeki civa, amalgam dolgular eskidikçe çocuktaki civa oranı da azalıyor. Öyle bir sonuç elde etmişler. O yüzden belki hani eski dolgularda daha az civa salınımı olur. Sonucunu oradan da çıkarabiliriz. Başka bir en son bu konuyla ilgili elimdeki veri ise bir IAOMT'nin yine bir videosu, bir deneyi var. Orada siyah ekran denen bir perde kullanıyorlar. Onun önüne dolgulu dişi koydukları zaman bir buhar salınımı oluyor ve onun civa buharı olduğunu, o siyah ekranın civa buharını gösterdiğini söylüyorlar. Dolgulu dişe sürttükleri zaman bir şey sürtüyorlar ki hani o çiğnemeyi ve fırçalamayı taklit etsin diye ve oradan gerçekten bir civa buharı görüntüsü ortaya çıkıyor ve bu kullandıkları dolgulu dişte 20 yıldan eski bir amalgamlı dişmiş. Onlar da yine eski veya yeni olmasının, yani eski bir dolgudan bile hala civa salınımının devam edebileceğini söylüyorlar. Yine buna benzer başka bir soru. 40 yıllık amalgam dolgum var. Diş hekimi zararı yok dedi. Doktorum çıkart dedi. Ne yapmalıyım? Ayrıca bu hastamızda el parmaklarında gerginlik, kapatamama, eklem noktalarında şişme ve zaman zaman da ağrı oluyormuş. Yani kronik şikayetleri var. Amalgamları çok eski ama az evvel dediğim gibi yani ne kadar civa salınımı yaptıklarını kesin olarak söyleyemiyoruz. Eğer attığı adımlara rağmen bir türlü ilerleme kaydedemiyorsa dolgulardan kurtulması belki faydalı olabilir. Tek başına bütün sorunları dolgulardan kurtulmak çözer diyemeyiz tabii ki. Çünkü vücutta da önceden oluşmuş bir yük var. Ama en azından her gün yeni o civayı almıyor olacak ve en azından yaptığı, uyguladığı işte diyetler, da olumlu adımlar en azından vücuttaki depoyu azaltma yönünde ona yardımcı olabilir. Dolgulardan kurtulduktan sonra diye düşünüyorum. Sonraki soruya geçelim. Ben 2012 tanılı ama 2017'den beridir ilaç tedavisine geçilen bir MS hastasıyım. Dişlerimdeki civa amalgam dolgu, bunu nasıl çıkarttırabiliriz? İlaçla alakalı dişlerimin içinde tartar da oluştu, ara ara temizletiyorum ama ne yapmalıyım? MS hastalarında amalgam dolgular sökülürse iyileşme olabildiğine dair birkaç çalışma var. O yüzden MS hastalarının ben dolgularının sökülmesinden yanayım açıkçası. Tabii ki yine bütün önlemlere çok dikkat ederek söküm yapılmasında fayda var. Öncesinde hastanın bu işleme hazır hale getirilmesinde büyük fayda var. Doktoruyla birlikte, yani bu konuda bilinçli bir doktorla birlikte çalışılabilir. Mesela işte çeşitli takviyelerle detoks sistemlerinin çalıştığı görülebilir. Çalışır hale getirilebilir. Belki işte bağırsakları, karaciğeri, böbrekleri desteklenebilir.
Bunlar yapılırsa bu hastamız bence fayda görür söküm yapılmasından. Ancak nasıl çıkarttırabilirim demiş. Dediğim gibi güvenli bir şekilde söküm yapılması lazım. Yani rastgele ağzınıza o amalgamlar dökülerek, o buharı soluyarak değil, sizin ona maruz kalmamanız için gereken bütün önlemlerin alınması lazım. Bunları çok ayrıntılı olarak ben web sitemde anlattım. Burada tekrar uzatmayayım, anlatmayayım. Oradan bakabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da da hikayelerde böyle ara ara paylaşıyorum. Fotoğraflar var. Oradan da böyle püf noktalarını görebilirsiniz. Tartar oluştu. Ara ara temizletiyorum. Ne yapmalıyım demiş. Diş taşlarıyla ilgili başka sorular da var. Onlar o sırada çok açıklayacağım bu konuyu. Tabii ki şöyle söyleyeyim. İlaçlar belki vücuttaki bazı işleyişleri bozdukları için gerçekten de tartar oluşumunu kolaylaştırıyor olabilir. Ancak tartar yani diş taşı oluşabilmesi için orada bir bakteri plağı birikimi de olması lazım. Gıda artıklarının orada birikiyor da olması lazım. Bu hastamız diğer şeyleri düzeltemiyorsa mutlaka çok etkili bir temizlik yapmak zorunda. Diş fırçası çok önemli. Yani hani diş fırçası önemli derken diş fırçasının ne olduğu önemli demek istemiyorum. Yani temizliği diş fırçası ve diş ipiyle yapmamız gerekiyor. Yani macun falan oralara takılmıyoruz. Sadece fiziksel olarak gıda artıklarının dişlerin yüzeyinden uzaklaştığından emin olması lazım. Bunu da fırçayla ve doğru fırçalamayla ve diş ipi kullanarak başarabilir.
Bütüncül tedavi sunan diş hekimine ulaşım imkanı yoksa amalgam dolguları çıkarttırmak mı mantıklı yoksa kalsın mı? Evet, eğer ulaşım imkanınız yoksa kalmaları daha mantıklı. Çünkü dediğim gibi sökülürken çok daha fazla civa açığa çıkıyor. Ancak bence yapabileceğiniz başka bir şey, hekiminizle iyi bir iletişim kurup ona yapabileceği işte bu istediğiniz önlemleri götürmek ve ondan bunları talep etmek olabilir. Aslında birçok hekimin de yapabileceği önlemler bunlar. Çok çok zor değil. En azından bir kısmını olsun yapabilirsiniz. En azından dolguların mutlaka sökülmesi gerektiği durumlarda, işte dişlerinizde bir sorun varsa ve bu dolguların sökülmesi gerekiyorsa mutlaka bu önlemleri hekiminizden talep edebilirsiniz. Sonraki sorumuz da yine çok sık gelen bir soru. Amalgam dolgu alternatifi nedir? Beyaz dolgular bisfenol A içerir. Sağlıklı alternatif ne olmalı? Kompozit dolgulardan BPA salınımı ile ilgili çeşitli çalışmalar var. Tespit edilen oranlarda farklılık olabilse de genelde bu çalışmalarda ilk saatte, 3. saatte tükürükte BPA miktarında bir artış görülüyor. Yalnız bu miktar bazı araştırmalarda henüz bilinen, yani şöyle söyleyeyim, bilinen östrojenik faaliyet gösteren değerin altında çıkmış. Bazılarında da üstünde çıkmış. Tabii ki bu değer, bu östrojenik faaliyet gösteren değer belki ilerleyen yıllarda değişebilir. O yüzden bunu belki baz alamayabiliriz ama şu an için elimizdeki veriler bu şekilde. 24 saatin sonunda da bu artış ortadan kalkmış. Bazı çalışmalarda bazı kompozit markaları için bu artış tespit edilmiş. Diğer markalar için artış tespit edilememiş. Ve bu çalışmalarda yani diyelim 2-3 tane aynı farklı çalışmada aynı markanın böyle öne çıktığı görülüyor. Yani bazı markalar biraz daha sorunlu olabilir bu açıdan. Bir de şeye bakılmış, yani bu tükürükteki artış kana yansıyor mu diye bakılmış ve kanda bir artış bulunamamış henüz. Yani çok elimizde net bir veri yok. Bizim genel günlük aldığımız BPA'nın ne kadarını bu dolgular oluşturuyor onu söyleyemiyoruz. Bu araştırmaları ben takip ediyorum. Bunları da paylaşacağım bir yazı yazıyorum. Yakında onu siteye koyarım. Oradan da siz de bakabilirsiniz. Bir de şey var. BPA içermediği söylenen dolgularla ilgili bir çalışma vardı elimde. Ama onu kaydetmemişim. Aslında onu paylaşmak istiyordum ama onu da bulur bulmaz paylaşacağım. Hiç değilse o markalardan belki seçim yapılabilir. Bir de şu var. Bu çalışmalar genelde şu öneride bulunmuşlar. Dolgu yapıldıktan sonraki ilk 1-2 saatte sürekli tükürerek bu maruz kalınan BPA minimuma indirilebilir diyorlar. Belki yine rubberdam kullanmak o sırada söz konusu olabilir. Zaten rubberdam kullanıldığı zaman daha başarılı dolgular yapılıyor. Onun dışında dolgu yapmak için kullanılabilecek çok malzeme var tabii ki ama yani bunların bazıları flor içeriyor. Bazıları kompozit kadar iyi değil. Yani dolgunun sızıntı yapmaması da çünkü bizim için önemli. Dişin uzun dönemdeki sağlığı açısından önemli. O yüzden kompozite alternatif olabilecek bir malzeme aslında tek malzeme seramik dolgular. Aslında seramik diş hekimliğinde kullanılan bildiğimiz en biyo uyumlu malzeme. Tek dezavantajları, yani tek demeyeyim, birinci dezavantajları ikinci bir seans gerektirmeleri. Çünkü oradan ölçü alınıp dışarıda ağız dışında hazırlanıyor seramik dolgular ve öyle yerleştiriliyor tekrar ağza. İkinci dezavantajları da pahalı olmaları aslında. Bu yüzden de işte kompozit daha hesaplı, işte daha çabuk uygulanabilir bir yöntem olarak ortaya çıkıyor. Ama tabii yani bu konuda çok titiz olan hastalar ya da işte belki alerjileri olan hastalar yine seramik dolguları tercih edebilirler. Yeni başka bir malzeme var. Yani nispeten daha yeni aslında. Tabii ki çalışmalar yıllardır yapılıyor ama kompozit kadar eski olmayan bir ormoser denen bir malzeme var. Bunun uygulanış biçimi kompozitle birebir aynı. Ama içerik olarak kompozitteki şüpheli maddeleri içermiyor. Açılımı, ormoserin açılımı organically modified ceramic, organik olarak modifiye edilmiş seramik anlamına geliyor. Ve bildiğimiz seramikler gibi fırınlanmasa da seramik yapı taşlarından oluşan bir malzeme. Çalışmalarda da bakıldığı zaman dokularda daha az tepkiye sebep olduğu görülmüş kompozitle kıyaslandığı zaman. Ben de hani kompozit kullanacağım yerlerde bu dolguyu kullanıyorum. Alternatif olarak bu dolguyu kullanıyorum. BPA içermeyen bir kompozit de var muayenehanemde ama yani neredeyse hiç kullanmıyorum diyebilirim bu dolguyu. Sonraki soruya geçiyoruz. Kızıma cuma günü dolgu yapıldı. Bir dişin çürüğü çok derindi. Beyaz dolgu istedim ama doktor ısrarla bu derinlikteki dişlere amalgam yapıyoruz dedi. Yoksa daha sonra ağrı oluyor dedi. Şimdi derin dolgulara amalgam yapılmalıdır diye bir kural yok. Belki kompozitlerin ilk çıktıkları dönemlerde dişe bağlantıları bu kadar iyi değilken daha çok sorunla karşılaşılmıştı o zaman ve o yüzden de böyle bir kanı yayılmıştı. Ama şunu söyleyeyim, yani amalgamın tamamen yasaklandığı ülkeler var. Ülkemizde de birçok hekim hiç amalgam dolgu kullanmıyor ve onlar da derin dolgular yapıyorlar. Şundan dolayı bazen amalgam dolguyu tercih edebiliyor hekimler. Kompozit kadar teknik hassasiyet gerekmiyor amalgam dolgunun yapılması. Daha açık bir dille söyleyecek olursak, yani daha kolay. Aslında amalgam yapmak daha kolay. O yüzden de bazı hekimler zor durumlarda amalgam dolgu yapmayı tercih ediyorlar. Sonradan başları ağrımasın, o dolgu geri dönmesin diye. Bir de şöyle bir şey var. Yani evet, amalgam dolgular belki işte hastada şikayetlere sebep olmuyorlar ama çok fazla ben amalgam dolgulu diş görüyorum ve bu dolguların çoğunda çatlaklar var. Çünkü amalgam genleşiyor. Bazen çok küçük bir dolgu bile duvarlar, yani dişin duvarları gayet sağlam, kalın duvarlara sahip olduğu halde diş, o dişte çatlağa sebep olmuş oluyor amalgam dolgu ve o çatlaktan da genelde bir çürüme meydana gelmiş oluyor. Yani amalgam dolgular zannedildiği kadar da böyle mükemmel, hiçbir şey olmayan, bozulmayan dolgular değil. Onu da söyleyeyim. Sadece işte dediğim gibi belki hastada şikayetlere sebep olmuyor. Onun da sebebi büyük ihtimalle içindeki gümüş. Gümüşün işte sinirleri yatıştırması olabilir. Sorunun devamında annemiz şöyle sormuş. Alt süt dişleri çıkmadan arkadan büyümüş dişleri hemen çıkartmak gerekir mi demiş. Doktor çekilmezse yamuk büyür demiş. Soruyu soran anneye. Ben buna katılmıyorum. Genelde sürekli dişler içeriden bile çıksa bu dilin itmesiyle birlikte yerlerine gelirler ve süt dişleri de kendiliğinden düşerler sonrasında. Yani uzun süre bir hareket olmazsa yine tabii ki gösterebilirsiniz. Düşmüş olan dolguya ne yapılabilir? Burada sanırım amalgam dolgudan bahsediliyor. Yani düşen dolguyu yuttu sanırım bu soruyu soran kişi ve toksistesine karşı ne yapılabilir diye soruyor tahminimce. Yani yutulan bir amalgam dolgunun vücuttaki akıbeti ne olur bilmiyorum. Bilemiyorum yani sindirilir mi, parçalanır mı yoksa bütün olarak mı çıkar? Yalnızca şunu söyleyebilirim. Bakterilerin civayı indirgeyip formunu değiştirebildiklerini biliyoruz. O yüzden bağırsakta da hani bağırsaktan geçerken oradaki bakteriler civanın formunu değiştirip vücuttan emilir hale getirebilirler belki. Bu yüzden de yani yine de ne olursa olsun bir önlem olarak belki eğer dolgu çok yeni yutulduysa aktif karbon içilmesini önerebilirim. Aktif karbon en azından hani parçalarını tutup atılmasında yardımcı olabilir. Yani birkaç gün içmekte fayda olabilir diye tahmin ediyorum. Onun dışında işte bol su içmek, eğer kabızlık gibi bir sorun varsa belki magnezyum takviyesi almak, bol lifli gıdalar tüketmek, bu durumu hafifletmek bir şekilde faydalı olabilir. Ayrıca işte C vitamini, selenyum, çinko, E vitamini, yine magnezyum gibi metallerin atılmasında ihtiyaç duyulan minerallerden, vitaminlerden faydalanılabilir. Belki bunlar birazcık desteklenebilir. Señorita, I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la, it's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for ya. Then in Miami, the air was hot from summer, sweat dripping off me before I even knew her name, la la la. It felt like ooh la la la, yeah. Sapphire and moonlight, we danced for hours in the sun. Tequila sunrise, her body fit right in my hands. La la la, it felt like ooh la la la, yeah. I love it when you call, señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la, it's true la la la. Ooh, I should be frontin'. Ooh, you know I love it when you call, señorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya, but every touch is ooh la la la, it's true la la la. Ooh, I should be frontin'. Ooh, you keep me coming for ya. Locked in the hotel, there's just some things that never change. You say we're just friends, but friends don't know the way it tastes. La la la. Cause you know it's been a long time coming, don't you let me fall. Ooh, when your lips undress me, hooked on your tongue. Ooh, love, your kiss is deadly, don't stop. I love it when you call, señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la, it's true la la la. Ooh, I should be frontin'. Ooh, you know I love it when you call, señorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya, but every touch is ooh la la la, it's true la la la. Ooh, I should be frontin'. Ooh, you keep me coming for ya.